90'ların iz bırakan televizyon şovlarından Menemen'in podcast serisine hoş geldiniz. Buçin Acer ve Özgür İnceoğulları'nın hazırlayıp sundukları Menemen Studio Podcast serisinde 3. sezon devam ediyor. Tüm bölümleri ve farklı paylaşımları menemenstudio.com adresinde takip edebilirsiniz. Şimdi yeni bölüm başlıyor.
Menemen Podcast 81. bölüme hepiniz hoş geldiniz. Kayıt günümüz 9 Mart 2022 Çarşamba. Yayın günümüz bir aksilik olmazsa 11 Mart 2022 Cuma. 90'ların çocuklarını tekrar bir araya getiren, diğer jenerasyonları da sevgiyle kucaklayan haftalık podcast Menemen başladı. Bu bölümde yine popüler kültür gündeminden en son gelişmelere değineceğiz. Pasaportları konuşacağız, güçlerine, renklerine ve tasarımlarına odaklanacağız. Çalıntı şarkılar konusuna değineceğiz. Bir de buna bak da bir girişim önerimiz olacak ve son olarak her zaman olduğu gibi istek parçası, Özgür İnceoğulları ve geçen bölümde Tinder'ın nasıl kullanıldığını tam bilmediğini söylese de bu uygulama üzerine yaptığı araştırmaları bizimle paylaşan, dikkatimizi oraya çeken, sosyal medyalarla ilgili önemli konuları masaya yatıran Burçin Acar karşınızda. Burçin'cim merhaba.
Merhaba Özgür. O soruyu sorayım mı sana?
Sor.
Cevap vermeme hakkım var ama.
Sor.
Hiç şey geçti mi hakkında? Ya bizim zamanımızda da Tinder olsaydı peh peh peh falan. Yani hiç böyle aklın ucundan bir köşesinden bir gün, bir dakika, bir saniye geçtiği oldu mu?
Bizim zamanımızdayı biraz açar mısın?
Ya işte hani sen açılışta söyledin ya 90'lar çocukları, sonuçta biz yani gençliğimizi Tinder kullanabilecek yaşlarımızı 90'larda yaşadık. Ve o zaman öyle bir şey yoktu, her şey manueldi yani ilişkiler işte tanışmalar ve bu işin ilerleyişi. Hiç yani daha sonra hiç arada bir kendine böyle şeyler söylediğin oldu mu? Ya ah be Tinder bizim zamanımızda olsaydı.
Tinder'ı bırak, ben keşke Facebook bizim zamanımızda olsaydı demiştim.
Daha temelden diyorsun başladı. Ya bilmiyorum ben, evet tabii mesela benim de aklımdan geçti, geçmedi değil yani normaldir bence geçmesi, ama sonuçları itibariyle ya da süreçleri itibariyle bakınca sanki bizim zamanımızdaki o ilişki şey yani o mekanik, o süreç daha besleyici oldu belki. Hem zihnen hem psikolojik olarak hem mental olarak, ya öyle düşünüyorum çünkü ya düşünsene tanışmak için ve belli bir aşamaya gelmek için bir çaba sarf etmen lazım. Yani kelimelerin olacak, cümlelerin olacak, bir şeyler olacak yani, anladın mı? Öyle çok da sadece...
Araban olacak.
Bilmiyorum, araban olacak. Mesela benim arabam çok uzun süre yoktu yani, arabasız da
gayet... İdare ettim.
Evet evet, idare ettim. O zaman araba o kadar şey değildi. Yani belirleyici bir şey değildi. Bilmiyorum ama işte hani açılışta sen Tinder deyince, evet. 90'lar deyince böyle bir soru sorasım geldi.
Evet, bu arada zamanımızda falan filan diyerek beni de böyle dede gibi hissettirdin, teşekkür ederim.
Hayır canım ya, 90 ya 80'lerde çocukluk, 90'larda gençlik, bunu böyle madalyon gibi taşıyabiliriz üstümüzde yani bence bir sıkıntı yok bunda.
Madalyon. Ama geçen bölümü tekrar dinledikten sonra bir ara gülmem geldi. Hani sen diyorsun ya, tam bilmiyorum sağa mı kaydırıyorsun sola mı kaydırıyorsun dedin ya.
Hakikaten zaten, bilmiyorum.
Zaten olay o kadar ya. Yani başka bir şey yok zaten. Ya sağa mı kaydırıyorsun ya sol. Bundan başka hiç başka bir komplikasyon yok.
Emin misin?
Ya şöyle, emin değilim tabii ama mesela Tinder ve Tinder benzeri uygulamalarda... Ordinarius profesör unvanı olan bir arkadaşım var. Hmm. Senden iyi olmasın. Onu konuk ederiz istiyorsan, bilgileri ondan alırız. Yani hakikaten biliyor bu işi.
Ben mesela haber olarak yenilikleri veriyorum. Bir tane şey haberi verdiğimi hatırlıyorum. Böyle biraz anonim bir kimlikle giriyorsun. Sadece zevklerine dair bazı şeyler var. Ve Tinder senin için... seninle eşleşebilecek birini sana öneriyor. Ama hiç tipleri görmeden, sadece beğenilere göre... Ve araştırma sonucunda bunun Tinder'da normal yapılan eşleşmelerden daha sağlıklı bir sonuç verdiği ortaya çıkmış ve galiba o kullanım alanını da genişletmişler. Yani hani öbüründe sadece tipe bakıyorsun, bir şey yapıyorsun ama burada beğenilere göre eşleşince o biraz daha sağlıklı olmuş. diyorlar. Yani ben haberini verdiğim için şey yapıyorum, aktarıyorum. Dolayısıyla sadece sağa sola kaydır ötesinde de bir dünya olduğunu düşünüyorum. Bir ara dizi yaptılar. Onun zaten konuşmuştuk. Bir Tinder dizisi oldu. Yani bir şeyler yapıyorlar, çabalıyorlar. O kadar da sadece basite indirgemeyelim bence.
Bir arkadaş kullanıyormuş. Yani vardır ya, bir arkadaş
ben
biliyormuş.
Ben de o bir arkadaştan şey yapıyorum, duyuyorum. Senle çok konuşmuşuzdur ya, bir kere gidemedik, bir kere gidemedik diye Glastonbury Festivali'nin headline, yani bütün aslında line-up açıklandı. Daha önce Billie Eilish vardı ve bir takım başka isimler vardı. Biliyorsun orada cuma, cumartesi, pazar günlerin ayrı headline'ları var. Bir de orada bir legend slot oluşturmuşlardı pazar öğleden sonra. Bunların hepsi açıklandı. Kendrick Lamar, Paul McCartney ve Billie Eilish bu üç günün headline'ları olacaklar. Çok enteresan bir durum var. Billie Eilish Glastonbury tarihinin en genç headliner'ı, Paul McCartney de en yaşlı headliner'ı olacak. Bu arada bu Legends Slow'da, slot'ta şey, Diana Ross çıkacak. Ve onun altında tabii şu anda saysam bayağı bir zaman alacak kocaman bir ekip var. 22-26 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. Benim gidemediğim, çok da gitmek istediğim festivallerden bir tanesi. Bilmiyorum, bir gün belki de yapabiliriz bu işi. Bu haftanın bence güzel ya da kişisel olarak çok sevdiğim için bana güzel gelen haberlerinden bir tanesi. Ben Glass Animals grubunu çok severim. Severdim de, daha önce de severdim. Onlar bir şarkı yaptılar, Heat Waves adlı, ve bu şarkı bu hafta Amerika'da bir numara oldu. Şimdi bu haberin kendisi çok parlak olmayabilir ama bu yolculuklarının 59 hafta sürmesi çok önemli. Yani çok uzun ve ağır bir yolculuk oldu. Listeye girişlerinden bir numaraya çıkışlarına kadar 59 hafta geçti. Daha önce 35 haftayla Mariah Carey bu yolculuğu yapmıştı ve çok uzun gözüküyordu. Bu sefer 59 hafta gerçekten takdir edilesi bir süreç. Grup İngiliz, Oxford çıkışlı, müziklerini çok beğeniyorum. Bir numara olmalarına çok sevindim. Şarkı bu sene favorilerimden bir tanesiydi. Bakalım, kendileri Grammy'ye de adaylar en iyi yeni artist kategorisinde. Kazanma ihtimalleri de var, bu ödül onlara bir gaz getirecektir. Bu arada son zamanlarda Amerika listesinde bir numarada çoğunlukla İngilizler var. İşte Adele vardı, daha önce Coldplay vardı. Böyle bir İngilizlerin Amerika listesini domine etme durumu var. Bir de bugün bir haber vardı, bir tarihe geçme haberi. Eminem bu Super Bowl'dan sonra müthiş gaz aldı. Yani şarkıları çok dinlenilmeye, çok satılmaya başlandı ve bugün itibariyle 73 milyonluk bir ek satışla toplam satışını, ki bunların çoğu fiziksel satış, 227 milyona çıkardı. Ve tarihin, şimdi biliyorsun bir takım şey, sen çok daha iyi biliyorsun benden, platin plak, işte elmas plak falan gibi şeyler var, böyle seviyeler var. Bunlar aslında satışların karşılığı. İşte 1 milyon sattın mı bir platin plak alıyorsun, işte 10 milyon satarsan diamond alıyorsun falan, böyle bir takım şeyler var. Tarihte en çok altın ve en çok platin plak kazanan isim oldu Eminem, yanına yaklaşan yok. Bu toplam 227 milyonluk satışın yaklaşık işte 160-165 milyonu single, 61 milyonu da albüm satışı. Gerçekten olağanüstü bir performans. Yani şarkıları tek tek saysak zaten birçoğunu hepimiz biliyoruz ama bugün erişilmesi güç bir mertebeye oturdu kendisi. Oradan çok kolay da ineceğini zannetmiyorum. Belki Drake çok üst bir performans gösterirse oralara erişebilir ama Eminem böyle tarihe altın harflerle yazdırdı. Böyle çaktı şeyi, koltuğu. Çok uzun sürede orada bir numarada oturacak gibi gözüküyor.
Bu altın plak de işte, yok elmas plak, platin plak vesaire, ülkeden ülkeye değişiyor Burçin. Yani her ülkenin tabii piyasası farklı olduğu için, piyasa tabii büyüklüğü de farklı olduğu için, Amerika ile mesela Türkiye'yi karşılaştırmak mümkün değil. O yüzden mesela ben hatırlıyorum, benim plak şirketi günlerimde Metallica'ya platin plak vermiştik ama tabii Metallica'ya verdiğimiz zaman o Türkiye'de platin kaç oluyor diye sormuşlardı bize. Lars Ulrich sormuştu. Biz de cevap vermiştik ama tabii saygısından ya da sevgisinden bir şey söyleyemedi. Ama biraz düşük geldi ona tabii ki o sayı. Yani 100 bin diye hatırlıyorum.
100 bin miydi altın?
Platin.
Platin, ha platin 100 binde. Doğru, ülkelere göre değişiyor. Bu zaten hani genelde merkez olduğu için Amerika'daki verilerden yola çıkılıyor ama zaten 200 küsur milyon oldukça göz alıcı ve takdir edilesi bir seviye yani. Çok çok acayip bir şey ve hala yaşıyor, hala da üretebilir.
Bu arada ilk haberine geri döneyim. Glastonbury'ye bizi bir şekilde götürmen lazım ya. Yani hakikaten götürmen lazım.
Yani bak, birçok festivale götürürüm. Tomorrowland'de, Reading Leeds'te, ama Glastonbury yani benim götürebileceğim şeyi, sistemi aşabilir. Bir de bu, onlar yapmadılar işte Covid'le, Movid'le falan. Şimdi çok uzun zaman sonra tekrar yapacaklar. Bence bu seneyi bir atlatalım Özgür. Onlar da bir otursunlar sistemi. Line-up da güzel aslında, line-up. İyi bir line-up ama seneye mesela bir hedef koyabiliriz. Ben çünkü çok istiyorum yani, hiç gitmedim ve onu bir yaşamak istiyorum.
Tamam. Sen bizi oraya götür, Glastonbury'ye götür.
Tamam.
Sonra hani bir ikram verirsin, sonra tabak boş gelmez ya, diğer eve götürürsün.
Evet,
tabak
evet.
İçinde bir şeyle. Ben de seni Coachella'ya götüreyim o zaman.
Uf. Güzel, tamam. Anlaştık. Bir podcast'te dinleyiciler huzurunda anlaştık.
Evet, bu arada güzel bir yere geldin. Nereye geldin? Benim gitmek istediğim yöne doğru gittin. Çünkü şöyle, hatırlarsan 75. bölümümüzde biz bir yılın ya da işte önümüzdeki ayların tatil trendlerini konuşmuştuk.
Evet.
Hatta bir araştırmadan bahsetmiştik o bölümde. Demiştik ki o araştırmaya göre tatil planlarının çapları büyümüş. Yani seyahate olan büyük hasret, Covid sebebiyle gidilemeyen seyahatler ve gelecekte tabii ne olur onun belli olmaması düşüncesiyle herkesin bir bu GOAT tabir edilen seyahatlerin planları artmış. GOAT neydi? İşte bir kısaltma, Greatest of All Trips. Tüm yolculukların en büyüğü. Yani hakikaten böyle büyük şeyler planlıyorsun. İşte dediğim gibi ya Coachella'ya gidiyorsun müzik seviyorsan, ya da işte ne bileyim doğa seviyorsan Machu Picchu'ya gidiyorsun. Hani hakikaten mesela gidip Antalya'da denize girmiyorsun. Daha farklı bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Buradan nereye gelmek istiyorum? Pasaport konusuna gelmek istiyorum. Çünkü büyük seyahat planı yapanlar ve tabii ki dövizin yükselmesiyle baş edebilenler bir şekilde pasaportlarının tozunu alacaklar yavaş yavaş. Özlediler pasaportlarını, şöyle bir sarılacaklar pasaportlarına, öpecekler onları. Onu daha doğrusu. Pasaport konusu ile ilgili ilginç haberler vardı geçtiğimiz haftalarda. Daha önce de değinebilirdik aslında ama fırsat olmadı. Başka şeyler girdi araya. Şimdi bir tanesi dünyanın en güçlü pasaportları, en zayıf pasaportları sıralaması. Bu hep çıkar bu liste zaten. Her yılda haber olur. İşte zaten ülkeler bir şekilde sıralanıyorsa bu hani basında ya da medyada ilginç bir haber olarak hep yer alır. Pasaport endeksi denilir buna. Hatta bir internet adresinden de söz edeyim, oradan bakılabilir. Passportindex.org sitesi. Böyle güzel bir ana sayfası var Burçin. Tüm pasaportları böyle yan yana koymuşlar. Böyle adeta bir duvar kağıdı gibi yapmışlar. Değişik gözüküyor zaten. 2021 yılında dünyanın en güçlü pasaportunu sana soruyorum.
En güçlü mü, en güzel mi yani tasarım olarak?
Tasarım olarak değil. Tasarıma birazdan geleceğiz. Ben şu anda en güçlü diyorum. En güçlüden kastım da şu. Kaç ülkeye vize gerektiren?
Gerektirmeyen.
Gerektirmeyen, özür diliyorum. Gerektirmeyen.
İngiliz olabilir mi?
Yanlış. Zirvede Birleşik Arap Emirlikleri'nin pasaportu var. Evet, bu pasaporta sahip olan kişiler dünyada sadece 36 ülkeye girişte vize ihtiyacı duyuyorlar. Daha doğrusu daha fazla da onların çoğundan ya bir kısmının daha büyük bir sayıda ülkeye girer girmez oradan alabiliyorsun. Ama 36 tane ülkeye daha önceden vize başvurusu yapman ve vize alman gerekiyor. Şimdi bu bir numara. Birleşik Arap Emirlikleri zirvede. İki numarada 3 tane ülke var. Bunlar paylaşıyorlar. Ve biraz da tahmin edilebilir bir ülkeler bunlar. Birleşik Arap Emirlikleri biraz zor tahmin edilebilecek bir ülkeydi. Diğerleri İsveç, Finlandiya ve İtalya üçlüsü. Hemen Birleşik Arap Emirlikleri'ni takip ediyor bu üçlü. Bu pasaportların sahipleri de 39 ülkeye vizeyle girebiliyorlar. En dipte hangi pasaportlar var? Bunu tahmin etmek de çok zor değil. Tahmini alabilir miyim?
Yani Afganistan, Suriye, kendimizi hadi oraları çok koymamaya özen göstererek belki bazı Afrika ülkeleri olabilir.
Yo çok doğru söyledin. Afganistan, Suriye ve Irak pasaportlarının sahiplerinden 160'tan fazla ülke vize istiyor. Dolayısıyla onlar mobilite açısından ya da hareket kabiliyeti açısından en güçsüz pasaportlar olarak görülüyor. Peki Türkiye nerede bu sıralamada? Türkiye ortalarda sayılabilir. 43. sıradayız. 90 ülkeyi ziyaret edebilmek için vize almak zorundayız. İşte en tepedeki 36 ülke, biz 90, en alttaki de 160'dan fazla, 162 diye hatırlıyorum, yanlış hatırlamıyorsam öyleydi. Şimdi az önce bahsettiğim internet sitesinin ana sayfasında Burçin tüm pasaportları yan yana koymuşlar dedim. Sen güzel bir yere geldin. Tasarım olarak mı diye sordun. Tüm dünya pasaportları, tasarımlara bakalım. Önce renklere bakalım istersen. Genelde 4 tane, %99 4 tane standart renk kullanımı var. Yani işte kırmızı, yeşil, mavi ve siyah. Ve bunların işte çeşitli tonları var. Birisi biraz daha açık, birisi biraz daha koyu falan. Bunların dışında başka bir renk yok. Yani mesela sarı bir pasaport yok veya beyaz bir pasaport yok. Renk seçimi de, ya onu da araştırdım. Niye mesela bu rengi seçmişler falan. Genelde zaman, yani tarihi sebeplere dayanıyor diyebilirim. Ya yani mesela kırmızı kullanan ülkelerin mesela bir komünizm geçmişleri var. Dolayısıyla tarihte çok kullanmışlar o rengi. Dolayısıyla bu renkte karar kılmaları söz konusu olmuş. Mavi pasaportlara bakıyorsun. Biraz daha böyle yeni dünyanın sembolü olmuş mavi. Yani işte mesela Kuzey ve Güney Amerikalar, Okyanusya ülkeleri mavi pasaport kullanıyorlar. Mesela Orta Doğu devletleri yeşil rengi tercih ediyorlar. Bu rengin böyle biraz İslam dünyasındaki önemi sebebiyle yeşil kullanmışlar. Bir de böyle toplu hareketler var. Mesela ne demek istiyorum? Avrupa Birliği ülkeleri birlikte bir herhalde renk seçimi olmuş. Bordo'ya çalan bir kırmızı kullanıyorlar. Biz de bordo kullanıyoruz Türkiye olarak. Herhalde Avrupa Birliği'ne bir yakın tutum sergileme çabası olabilir diye tahmin ediyorum. Detay bilenler varsa bize ulaşsınlar lütfen. Mesela Avrupa Birliği'nde olmayan İsviçre parlak bir kırmızısı vardır. Bayrağındaki rengi tahmin ediyorum pasaportuna taşımış İsviçre. Gerçekten çok açık bir kırmızı renk kullanırlar. Bu arada şunu da söylemek lazım. İlginç bir konu bu. Dünyada pasaport üretimini yapan çok az firma var. Yani doğal olarak tabii çok sıkı tedbirlerle kontrollü bir üretim yapıyorlar. Ve dolayısıyla mümkün olduğunca standardize edilmiş. Edilmesinin sebebi de bu zaten. Ama standartizasyonun yanı sıra bu kadar çok ülke olması sebebiyle, dünyada çok ülke var tabii, yani böyle hakikaten o demin saydığım listeye bakıyorsun, o kadar çok ülke var ki Burçin, böyle hakikaten bazılarının isimlerini dahi bilmiyorsun. Bir yandan da ayrışman lazım, tamam, bu işin bir standardı olması lazım güvenlik sebebiyle, yani herkesin pasaport basamaması gerekiyor. Ve gerçekten çok fazla güvenlik unsuru var pasaportlarda. Ama bir yandan da ayrışman lazım. Mesela onun için de böyle son zamanlarda çok eğlenceli dokunuşlar yapıyorlar pasaportlara. Mesela mor ötesi ışıkta belli olan bazı desenler ekliyorlar. Sen göremiyorsun doğal olarak ama onu polis görüyor. Mesela Finlandiya pasaportunun sayfalarının böyle köşesinde sayfaları böyle parmağınla hızlıca şey yaptığın, fırtlattığında böyle hani şey olur ya, bir animasyona dönüşür bazı şeyler. Tabii. Onun bir ismi vardır da şimdi aklıma gelmedi. Yürüyen bir geyik oluşuyor böyle, çizgi film gibi, animasyon gibi. Bu Finlandiya pasaportunda. Japonya pasaportunda Fuji Dağı'nın falan böyle görüntüleri var. Çok yakında, bu son haber, çok yakında Belçika'da pasaportlarını daha eğlenceli bir hale getirecekmiş. Belçika'nın karikatüre ve çizgi roman sanatına gerçekten çok katkısı var dünya çapında. Çok başarılı yapılıyor o ülkede. Dünyaca meşhur birçok çizgi romanın çizeri Belçikalıdır mesela. Yani bizim kuşağın çok yakından tanıdığı karakterlerin yaratıcıları Belçikalıdır. Mesela Tenten olarak bildiğimiz Les Aventures de Tenten'in çizeri Erje Belçikalıydı. Red Kit'in çizeri Morris Belçikalıydı. Ve tabii ki Şirinler. Şirinlerin çizeri Peyo olarak tanınan Pierre Cuiffour Belçikalı bir karikatüristi. Ve son iki hafta veya üç hafta önce galiba Belçika'nın Dışişleri Bakanı bir açıklama yaptı. Sophie Wilms dedi ki ülkemizi ve ülkemizin sanatını ve kültürünü iyi yansıtan bir tasarım seçtik dedi. Bu karakterler yani işte Şirinler, Tenten vesaire yakında Belçika pasaportlarında kullanılacak ve pasaportları açtığında Tenten çıkacak.
Güzel ya, bence o işi eğlence. Ben o Japon pasaportu bir sosyal medya paylaşımında görmüştüm. Çok da güzel gözüküyordu, böyle birebir dağ çizmemişler ama böyle biraz böyle baktıkça falan böyle o genişliği görebiliyorsun. Çok da hoşuma gitmişti ama tabii şimdi bak bizde yapılsa ne konulacak tartışmasını başlayacak. Konulan şeyi bir kesim hiç sevmeyecek, bir kesim çok sevecek. Sonra onu kaldırmak çok zaman alacak. Bizde o iş böyle bu kadar sulh içinde gitmez. O yüzden bence hiç yapılmaması daha da iyi olabilir. Ama destekliyorum biraz renklenmesini ve orada biraz eğlencenin olmasını. Çünkü hep böyle çok ciddiyet ve bir gerginlik şeyidir benim için pasaport sembolüdür. Ama bizimkiler için çok da umutlu değilim. Söyleyeyim.
Burçin deseler, sen seç deseler neyi seçerdin?
Nasıl neyi seçer? Şey, tasarım olarak mı?
Yani pasaporta bir görsel ekleme yap deselerdi. Öyle bir şansın olsaydı ne eklerdin?
Ya ben şimdi burada söyleyeceğim işte tabii herkes bunu söyler diyecek ama ben Atatürk'le ilgili bir ya mesela büyük taarruzla ilgili bir kocaman böyle bir şey hani o taarruzu yaptığı yer, coğrafya, bunu beti ama birebir böyle Atatürk'ün fotoğrafını basmaktan bahsetmiyorum ama bunun gibi böyle bizim tarihimizde çok önemli yer teşkil etmiş. Geriye de gidebilirsin, daha da gerilere gidebilirsin. Bir takım böyle yerler, coğrafi unsurlar ve belki silüetler yapmak isterdim. Anlatabiliyor muyum bilmiyorum.
Evet evet, gayet de güzel. Aslında bunu tabii mesela sanatçılara bunu verdiğin zaman çok güzel şeyler çıkarabilirler hakikaten.
Evet evet, çok belirgin şeylerden bahsetmiyorum. Böyle o güzel bazı böyle piksel şeyler var, yapıyorlar. Çok da güzel şeyler çıkabilir. Belki de en az tartışma yaratacak da bu olabilir. Evet.
Ben de onu düşündüm. Yani hani mesela bu Finlandiya'da geyik varmış. İşte Japonya'da dağ Fuji'yi koymuşlar. Belçikalılar karikatür örnekleri koyacaklarmış. Mesela ben de şunu düşündüm. Ben olsam, kararı ben verseydim mesela, sadece Türkiye'de yaşayan hayvanların illüstrasyonlarını eklerdim. Mesela bir sayfaya mesela Akdeniz fokunun resmini koyardım. Bir sayfaya mesela Anadolu Parsı vardır. Bilmiyorum hani o da meşhurdur. İşte Ankara kedisi, işte Sivas Kangal, Karette olabilir, Van kedisi olabilir falan. Yani müthiş hayvanlar var. Sadece de Türkiye'ye özel hayvanlar. Böylelikle hem böyle nesli tükenen hayvanlara da dikkat çekilebilir. Belki işte ne bileyim avcılık denen saçmalığında biraz olsun azalmasına da aracı olurdu belki.
İkisi de olabilir Özgür. Yani birini seçmek zorunda değiliz. Atıyorum belki belli bir yaş grubuna biri, belli bir yaş grubuna diğeri gibi böyle çeşit çeşit şeyler yapılabilir. Hep birine, hep tek seçeneğe bağlı kalıp böyle onun etrafında şeyde yapmamak lazım, debelenmemek lazım. Ama güzel bir konu bu, bakayım bir böyle enteresan. Pasaportlar hoşuma giden şeyler olursa seninle de paylaşırım. İstiyorsan gel şimdi seni müzik dünyasına götüreyim. Şimdi diyeceksin ki hep götürüyorsun, yani bu da şey mi, çok mu enteresan bir durum. Ama hep genelde böyle müziğin işte eğlenceli sularında olmayı da seviyoruz. Ama şimdi seni müziğin karanlık tarafına götüreceğim Özgür. Hazır mısın?
Karanlık.
Karanlık. Dark side of music.
Ver burada mesela. Gerçekten burada karanlıktı. Burada bir Darth Vader Imperial March girmen lazım.
Ya o kadar değil canım, öyle bir öyle bir derinlik vermeyeceğim ama yani karanlık tarafı nedir? İşin biraz dürüstlüğün olmadığı alanı. hırsızlık tarafına gireceğim. Şarkı hırsızlığı diyebiliriz. Şimdi anlattığım şeyden sonra buna başka isimlerde yani bazı örnek olaylara hırsızlık demeyebiliriz. Esinlenme diyebiliriz, alıntı diyebiliriz. Ama birçokları için de ben hırsızlık demek istiyorum. Yani işi böyle tanımlamak istiyorum. Neden bu konuya girdim? Şimdi bu hafta çok dikkatimi çekti. 3 tane hem de popüler isim, popüler şarkı davalık oldu. Bunlardan iki tanesi Dua Lipa'nın davası, Levitating şarkısı. İlk önce bir Floridalı grup çıktı, dedi ki ya dedi bu dedi bizim şarkı ya dedi. Yani bu aynen bizim şarkı, alın işte dedi, paylaştı linkini vesaire. Bu dedi bizden alınmış dedi. Sonra hatta baktım ben Levitating'in yazar kadrosuna, bir tane Floridalı da bir ekip var yani. Olmaz değil bu arada, şarkının iddia ettikleri kısmı hakikaten de benziyor. Sonra tam işte ya Dua Lipa falan olur mu derken Dua Lipa'ya, aynı şarkıya bir dava daha geldi. Levitating'e. Bu sefer dava dosyasında biraz daha ayrıntıya girilmiş. İşte 1979 tarihli Wiggle and Giggle and All Night adlı bir şarkı. Hatta bu açıklandıktan sonra TikTok'ta da şarkı bayağı bir paylaşılmaya başlandı ve gerçekten giriş kısmı benziyor. Said I'd like to make a date. I said so sorry, but his lady said, "What's the matter, baby? Ain't you free? Ain't you free? You wanna run away with me? I know a galaxy, and I could take you for a ride." Hatta davayı açanlar da şöyle diyor: zaten şarkının en önemli kısmı bu kısım. TikTok'ta bir sürü video bu kısımdan üretildi. Yani biz bunu yapmasaydık bu TikTok videoları falan da olmazdı. Yani oraya kadar getirdiler. Bu arada işleri zor. Her iddia edilen şarkıda ben benzerlik buldum. Bir işim bu kısmı varken son iki gündür Ed Sheeran davasıyla ilgili haberler var. Ed Sheeran'ın Shape of You'su zaten uzun zamandır hep çalıntı mıdır değil midir çok bunlar tartışılır. Dava başladı Londra'da ve Ed Sheeran, hatta bak bugün biz bu programı hazırlarken mahkemede bir Nina Simone şarkısı Feeling Good, bir de Blackstreet şarkısı No Diggity'den orada bir bölüm kendisi okudu. İddia ne? Çok kısa söyleyeyim. Shape of You'da şöyle bir yer var ya. Oh I, oh I, oh I, oh I. Böyle bir yer var. O direkt o
çok
bir...
Çok güzel söyledin.
Eminim. Direkt bir yerden alıntı olduğu iddia ediliyor ki çok da benziyor gerçi. Ed Sheeran da diyor ki ya bu çok klasik bir yapı müzikte ve birçok şarkıda duyabilirsiniz diyerek mahkemede bu iki şarkıdan örnekler veriyor. Bayağı da eğlenceli geçiyormuş mahkeme şu an gördüğüm kadarıyla. Hem Ed Sheeran hem de Dua Lipa, iki tane büyük isim ve şarkılar da çok büyük. Shape of You 100 yılın şarkısı oldu İngiltere'de. Levitating geçen senenin en büyük şarkısı. Kaybedebilirler mi? Kaybedebilirler. Buradan yola çıkarak da dinleyicilerimize ve size aslında biraz da böyle bir hatırlatmak babında, bu yeni değil. Yani bu müzik tarihinde ta 60'lardan bugüne çok da popüler şarkılarda hep karşımıza çıkan bir durumdur. Ben birkaç tanesinden örnek vereyim. Bu söylediklerimin kat be kat daha da fazlası var. Yani iş 60'larda şeyle başladı. Beach Boys'un Surfing USA şarkısının Chuck Berry'den alıntı olduğu. Chuck Berry'nin birçok şarkısı aslında Beatles ve John Lennon'ın da başı derde girmişti o yüzden. Chuck Berry'den alıntı yaptı, iddia edildi. Bazıları da şey yapıldı, kabul edildi. Mesela şeyde Come Together'da. Come Together Chuck Berry'nin You Can Catch Me şarkısından alıntı deniliyor. Dinlesen çok da benzer noktalar bulursun. İş buralarda başladı. Mesela Led Zeppelin. Bu konularda en çok mahkemeye giden grup Led Zeppelin, ki bir tanesi çok popülerdir. Bu Taurus 1968 yılı, bu Stairway to Heaven'daki gitarın, yani o melodinin birebir benzeri. Ben zaten hakim olsam şimdiye kadar karar vermiştim. Nitekim bir kere suçlu buldular, sonra başka bir mahkemede tekrar dava açıldı falan, ama dinleseniz dinlesek dersiniz ki uzatmayın, verin parasını, bu işi sulh içinde halledin. Taurus çok popüler bir davadır. Yine bazı popüler örnekler vereyim. Mesela Queen ve David Bowie'nin şarkısı Under Pressure, yıllar sonraki 80'ler şarkısıdır. 80'lerin sonunda Vanilla Ice, Ice Ice Baby'de kullandı. Ve sonra hiç utanmadan da itiraz etti. Yok ya, ben bunu öyle kendim şey yaptım falan.
Yok artık.
Evet, sonra davalık oldu. Ama hani dava bitmeden bir şekilde dışarıda bu işi hallettiler. Ama tabii Vanilla Ice'ın şeyinden, reputasyonundan çok şey götürdü o inkar etme süreci. Ya inkar edecek hiçbir şey yokken bayağı bir uğraştırdı. Çok popüler başka bir örnek hatırlatayım. The Verve'ün bayıldığım şarkısı Bittersweet Symphony. 90'ların sonu, 97 şarkısı. The Rolling Stones'un işte Last Time şarkısından, ki 65 yılında yapılmıştı. neredeyse melodi birebir bak. Hiç esinlenme falan da değil. O bayağı bir sıkıntılı bir işti. Hatta şöyle bir şey var. Ben daha sonra The Verve'in basçısının bir röportajında okumuştum. Diyor ki dava açıldı ama o kadar belli ki hani kaybedecekleri. İlk önce bize şey dediler. Tamam 50-50 paylaşalım geliri. Sonra bakmışlar şarkı acayip gidiyor. Müthiş satıyor. Demişler ki yok demişler. Biz %100'ünü istiyoruz. Eğer çok itiraz edecekseniz gidip mağazadan kendiniz para verip alırsınız. Yani o kadar şeye gitmiş Rolling Stone grubu. Ve sonunda da %100'ünü verdiler. Yani Bittersweet Symphony'nin hiçbir şeyinden para kazanamadı The Verve. Daha sonra mesela yakın dönemde daha popüler bir örnek var. İşte Robin Thicke ve Pharrell Williams şarkısı Blurred Lines. Müthiş de bir ilgi gördü. O çıktığı dönemin en popüler şarkısıydı. Ama bir Marvin Gaye şarkısından melodi direkt alıntılanmış. Ve daha sonra davalık oldular. O ekipte T.I. vardı. T.I. bir şekilde sıyırdı. Nasıl sıyırdı bilmiyorum ama Robin Thicke ve Pharrell Williams suçlu bulundular. Marvin Gaye'in ailesine $7 milyon ödemeye mahkum edildiler. Daha sonra işte dava işte anlaşıldı. 5 milyona kadar düştü. Hem $5 milyon ödediler hem de şu anda Blurred Lines'dan elde edilen gelirin %50'si Marvin Gaye'in ailesine gidiyor. Yani orada da kesinlikle hani itiraz edilecek bir durum yok. Çok örnek var. Lana Del Rey şarkısı Get Free, Radiohead'in Creepin'den alıntı. Dava henüz tamamlanmadı. Orada hala devam ediyor dava. Bu arada mesela Mark Ronson'un bayıldığımız Uptown Funk'ı için de 4 tane dava var. 4 ya da 5 tane. Bunlardan bir tanesi Gap Band'e ait. Diğerleri devam ederken Mark Ronson bakmış Gap Band'in biraz yani kazanabilir. Onlarla da mahkeme dışında işi çözmüşler ve şarkının şu anda elde edilen gelirinin bir kısmını zaten Gap Band alıyor. Diğer davalarda sürüyor. Bunun gibi çok var. İşte Coldplay'in Satriani ile Tom Petty'nin Sam Smith'le olan davaları. Yani müzik dünyasında bu kiminin hırsızlık, kiminin esinlenme dediği hikaye hiç bitmeyen bir hikaye. Kimi de buna diyor ki mesela ya zaten müzikte notalar belli işte, melodiler belli, gamlar belli. Onu oraya koy, bunu buraya koy, illaki benzer ama işte hep öyle olmuyor. Dolayısıyla bugün bu Dua Lipa'nın ve bu hafta Ed Sheeran'ın haberlerini okuduğumda ki ikisi de çok popüler bir şarkı. Hem bunlar aklıma geldi hem de özellikle Dua Lipa'nın işinin biraz zor olduğunu da gördüm. Onu dinleyicilerimizle paylaşmak istedim. Belki akıllarında kaldıysa bu isimlerden bir baksınlar. Gerçekten benziyor mu? Benzemiyor mu?
Şöyle bir rivayet vardır. Ne kadar doğru bilmiyorum. Serdar Ortaç'ı diyorlar ki, Serdar diyorlar, senin parçaların birbirine benziyor. O da diyor, ki ya zaten 8 tane nota var diyor. Birbirine benzemesi normal diyor.
Ya bu arada bir şey söyleyeceğim. Türkçe şarkılar içerisinde durum çok acayip. Mesela ben buraya alıp almamakta kararsız kaldım. Mesela bazı şarkılar var Türkçe. Artık klasik olmuş. Nesilden nesile söylemişiz, böyle genetiğimize işlemiş. Bu şarkıların bir kısmı işte bir Arapça şarkı, birçok kısmı birçoğu bir Yunanca şarkıdan artık alıntı diyelim. Şimdi tabii bazılarının üzerinden çok zaman geçti. Bir de bazıları çok böyle hukuk yani mahkemeye düşmediği için biz şimdi burada bir şey söylersek bir iddiada bulunmuş oluruz. Ama şunu söyleyeyim, çok acayip şarkılar var Türkçe olarak bildiğimiz, benimsediğimiz, budur Türk müziğinin lokomotifi falan dediğimiz şarkılar, bunların birçoğu maalesef çok ciddi alıntılar içeriyor.
Bir dakika, ama aranjmanları saymıyoruz değil mi? O hani aranjman yani diye adlandırılan coverlar. Bir dönemin coverları.
Tabii cover başka. O zaten çoğu onların bir şekilde yazılı. Ya sözde ya müzikte falan. Bunlar hiçbir şekilde hani sözü de müziği de sahiplenip aranjman da yani öyle bir şey de alıntıladıklarını belirtmeden kendilerine ait olduğunu söylediler. Tabii yıllardır bunların araştırılması çok zordu ama şimdi çok kolay bunları bulmak. Ama o Türkçe kısmına hiç girmeyelim. Şu anda bu davalar yeterince bizim zamanımızı alacak zaten. Bir de buna bak yapalım mı? Var mı elinde bir şey?
Var. Elimde çok güzel bir şey var.
Oo, o zaman biraz smooth bir şey vereyim ben sana. Tıpıs tıpıs tıta tıta tıta tıpıs tıpıs tıpıs tıta tıta. Bir de buna bak bak bak.
Peki.
Evet, bu kadar.
Burçin, Beats by diye başlasam söze devamını nasıl getirirsin?
Dr. Dre.
Dr. Dre veya
Beats by Dre.
Beats by Dre. Ama ben kulaklıklardan ve hoparlörlerden bahsetmeyeceğim. Ben bir girişimden bahsedeceğim. Beats by diye başlıyor ama Dre diye devam etmiyor. Adı şöyle: Beats by Girls. Yani
tamam.
Kızlar tarafından ritim diye çevirebiliriz herhalde. Nedir Beats by Girls? Bu bir girişim aslında. Bir de buna bak da bir girişime dikkat çekmek istiyorum ve bir de buna bak diyorum. 2013 yılında başlayan bir konu bu. New York'ta başlıyor. Birçok ülkede faaliyette olan uluslararası bir ağ diyebiliriz herhalde. Böyle tanımlayabiliriz diye düşünüyorum. Amaç şu: genç kadınları müzik ve teknoloji yoluyla desteklemek. Onlara yol açmak gerçekten önemli bir amaç diye düşünüyorum. Geçen yıl itibariyle Türkiye'de de çalışmaları başlamış. İnternet siteleri de beatsbygirlsturkey.com. Girls'ün sonunda Z harfi kullanıyoruz, onu da söyleyeyim mutlaka. Uluslararası bir eğitim programı olarak düşünebiliriz. Türkiye'deki genç kadınlara müzik eğitimleri veriyorlar. Ve müzik sektöründe kadınların daha fazla yer alması için çalışıyorlar. Eğitim içeriği de çok önemli kişiler tarafından oluşturulmuş. Berklee College of Music okulunun öğretmenlerinin desteğiyle oluşturulmuş. Müzik teorisi var, müzik prodüksiyonu var, şarkı sözü yazarlığı, bestecilik, ses mühendisliği gibi konular var. Eğer genç bir kadın bu konulara ilgi duyuyorsa ve bu konularda ilerlemek istiyorsa Beats by Girls tarafından destek alabiliyor. Bu da hakikaten onları farklı bir kapı açabiliyor, kapılar açabiliyor. Dolayısıyla buna dikkat çekmek istedim ve bir de buna bak dedim.
Evet, benim takip ettiğim bir hesap, hatta bazı işlerini de izleme fırsatı buldum. Çok da iyiler ve mesela bazen bize hep sorarlar ya, yeni bir şey keşfetmek istiyoruz, işte kimi dinleyebiliriz? Orada bir de yeni şeyler keşfetmek için de aslında güzel bir kapı, güzel bir öneri oldu. O zaman bunun şerefine senin istek şarkını çalayım.
Teşekkür ederim Burçin. Madem Kadınlar Günü'nün haftasındayız, bir kadın şarkıcıdan bir parça istiyorum Burçin'cim. 80'lerden bir parça. 80'lere geri dönelim. 80'lerin sonundan bir parça. Amerikalı bir şarkıcı ve şarkı yazarı. Pop, folk ve blues rock'ı harmanlayan bir isim diye düşünebiliriz. 80'lerde müziğe başlamıştı ama daha ilk albümüyle büyük beğeni toplamıştı. Sonrasında yaptığı hiçbir albüm hit şarkı barındırma anlamında ilkinin yanına bile yaklaşamadı. Ama bu çok önemli değil. Nefis müziğinin tadı hit parçalar olmadan da çıkarıldı tabii sevenleri tarafından. Müziği bırakmadı, hala aktif. Ancak galiba albüm yapmayı bıraktı. En son stüdyo albümünü 2008 yılında kaydetmişti. O tarihten beri bir stüdyo albümü çıkartmadı. Şimdi biz ilk albüme geri dönelim. Dediğim gibi ona büyük bir şöhret getirdi. Kendi adını taşıyordu bu albüm. Yani ismi Tracy Chapman'dı. Nasıl herkesin tanıdığı bir isim olduğunu hemen anlatayım. Üniversiteden bir arkadaşı onun şarkılarını babasına, yayıncı olan babasına dinleteceğini söylüyor. Gerçekten destek veriyor ona. Hatta bir protest bir gösteri için bir şarkıcı arıyor ve öyle Tracy ile tanışıyorlar. Ondan sonra diyor ki ben sana destek olacağım. İşte babam yayıncı diyor, ona dinleteceğini söylüyor. Sonra daha da fazlasını yapıyor. Demo kasetini götürüyor, yerel radyolarda çaldırıyor. Hakikaten büyük katkıda bulunuyor. Demo kasetindeki o hani o arkadaşının çaldırdığı parça da Talking About a Revolution. Hemen bir plak şirketi onunla sözleşme imzalıyor bu parça yayıldığı ve dinlendiği sürece. Ama yapımcı bulamıyorlar. Yani yapımcı bir türlü bulunamıyor. Çünkü birçok yapımcı bu folk pop sounduna yakın hissetmiyor kendini. Çünkü o dönem 80'ler diye düşündüğümüzde o dönem synthesizer ağırlıklı bir pop rüzgarı esiyor. Ve hani akustik folk genel havaya biraz ağır geliyor. Ama biri diyor ki ben Tracy ile çalışırım. O kişi önemli bir kişi. David Kirschenbaum. Önemli bir yapımcı gerçekten. John Baez'in Diamonds and Rust'ın da yapımcısıdır kendisi. İşte Duran Duran, Supertramp, Cat Stevens, Tori Amos gibi isimlerle de çalışmış. Çok önemli bir yapımcı. 8 hafta sürüyor. Tracy Chapman'ın ilk albümünü kaydediyorlar. Bu albüm politik ve sosyal meseleler içeren protest ve akustik bir albümdür. Sade bir albümdür. Tracy Chapman bu albümle 3 tane Grammy ödülü kazanmıştır. Ve gerçekten Tracy Chapman'ı Tracy Chapman yapan albümdür. En meşhuru galiba o albümden Fast Car'dır. Ama ben onu seçmedim Burçin. Neyi seçtim? Hmm. Ben Baby Can I Hold You'yu seçtim. Yani protest dedik ama bu parça albümün herhalde hiç protesto olmayan tek şarkısı diyebiliriz. İlişkiler üzerine, aşk üzerine bir parça. Şöyle özür dilerim demenin ne kadar zor olduğunu ama doğru zamanda söylemenin de ilişkide kurtarıcı olduğunu hatırlatır bu parça. Aynı şekilde seni seviyorum demenin de kolay olmadığını aktarır. Yani biraz acıtabilir bu şarkıyı sözleriyle. Acıtır demiyorum, acıtabilir diyorum. Sözlere odaklanırsanız zaten bunları ve bunların ötesini bulacaksınız. En basitinden words don't come easily dediği yeri zaten yıllar önce yakalamışsınız diye düşünüyorum. Üzerinden 34 yıl geçmiş ama hala iyi şarkı nasıl olur? İşte onu bize ispatlayan bir parça bu. Bilmiyorum iyi anlatabildim mi?
Yok gayet iyi anlattım. Ben tabii daha fast car'cıyım burada. Onu daha çok seviyorum. Hı. Ama bu şarkı mesela geçen... Bak aslında konularla da alakalı. Geçen sene bu şarkı da davalık oldu. Ama şey Nicki Minaj bu şarkıdan bir bölüm aldı. Bayağı da ciddi bir bölüm aldı. Sonra işte onlar davalık oldular. Mahkeme çok acayip bir karar verdi. Ya o kadar da alıntı değil falan gibi ama çok ortadaydı. Şarkıyı da çıkaramadılar. Yani çok güvenemediler kendilerine Nicki Minaj ve ekibi. Sonra ama Tracy Chapman'la bir araya geldiler. Bir belli bir meblağ ödeyerek işi tatlıya bağladılar. Yani bu şarkı da o şeyin içerisine girdi. Torbanın içerisine girdi. Bu daha çok da taze bir mevzu. Geçen seneydi galiba bu anlaşma. Güzel bir seçim. Tracy Chapman uzun zamandır da dinlememiştim.
Evet.
Güzel.
Zamansız bir parçadır. Eskimeyen şarkılardan bir tanesidir. Belki 20'li yaşlardaki dinleyicilerimiz eğer izledilerse House of Gucci'nin sonunda bu parçayı yakalamış ve Tracy Chapman'la tanışmış olabilirler. Baby Can I Hold You önümüzdeki bölümde buluşmak üzere. Hoşçakalın.
Görüşmek üzere. Forgive me. It's all that you can say. Years gone by and still words don't come easily. Like forgive me. Forgive me. But you can say, baby.